Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Ufuk Özaydın. Ufuk Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Nasılsınız? Sağlık saat yerinde inşallah.
Olsun. Allah'a çok şükür.
Ufuk Hocam, şimdi böyle direkt bir konuya girme şeyimiz var. Bugün müsaade ederseniz genel cerrahinin belki en sık uğraştığı hastalıklardan biri olan tiroidden bahsedeceğiz.
İnşallah.
Tiroid hastalığı deyince herhalde ilgilenen hekim değil, ilgilenmeyen hekimleri saymak gerekecek. Çünkü herkes bir yerinden ilgileniyor. Şöyle bir aklıma geldi, dedim ki göz, kadın doğum falan ilgili mi? Onlar da bizim kadar ilgili maalesef aslında. Genel cerrahların asıl uğraş alanı, dahiliyecilerin, endokrincilerin, çocuk endokrincilerin, çocuk doktorlarının, eğer iş uzamışsa, egzoftalmış yapmışsa gözcünün, infertilite araştırılıyorsa kadın doğumcunun, üroloğun, herkesin ama herkesin ilgi alanına giriyor.
Doğru.
Çünkü mevzu bahis olan hormonun vücutta organize etmediği iş yok desek Ufuk Hocam doğru olur mu?
Doğrudur.
Böyle olunca birçok spektrumdan ilgilendiriyor. Şikayetle geliyorlar hastalarımız bize. Ben çocuk hekimi olarak bakıyorum. Bizimkilerin genellikle genel cerrahiyle çok işi olmuyor haddi zatında.
Doğrudur.
Daha çok hipotiroidi gördüğümüz için. Ama büyüdükçe hipertiroidi kliniğiyle birlikte, Guater'la birlikte size geliyorlar. Önce müsaade ederseniz ben küçük bir şeyi tanımlayarak başlamak istiyorum. Guater diye bir organ yoktur.
Evet.
Tiroid bezi vardır. Tiroid bezi nerededir hocam?
Tiroid bezinin bir hastalığıdır guatr. Bizimle ilgili olan, genel cerrahiyle ilgili olan bölümde guatr'dır. İşte evet, tiroid bezi dediğimiz bez boynun önünde.
Şu Adem elması dediğimiz hemen kıkırdağın onun civarında.
Etrafında iki taraflı kelebek gibi böyle şöyle çizersek.
Kelebek kanatları gibi
iki taraflı olan bir bez.
Bir o de arada birleştiren küçük bir parçası
küçük
var.
Küçük bir ismus dediğimiz parçası var. Şimdi bu bez 30-35 gramlık bir iç salgı bezi.
Hepsi 30-35
gram. O kadar. Ama bu hücrenin, bu bezin yaptığı T3, T4 diye iki tane hormon var.
Peki.
Bu iki hormon vücudun bütün hücrelerinin enerji kullanması için lazım.
Bütün hücrelerin?
Bütün hücrelerin enerji kullanması için bu iki hormona ihtiyaç var. Dolayısıyla bu saydığınız bütün branşlar, bütün hücrelerle alakalı olduğu için bütün branşların bununla ilgili mutlaka klinikleri, şikayetleri veya buna yönelik teşhisleri veya tedavileri mümkün. Şimdi onun için ben askeriyede yetiştim. Çok rahatlıkla söylüyorum. Yani gerçekten doktorluğun orijinalliğinin orada yapıldığını gördüğüm için söylüyorum. Dışarıda bunu çok göremediğimiz için de bunu hala özlüyorum. Şunun için biz tiroid hastası geldiğinde, yani tiroidle nedeniyle bir hasta kime giderse gitsin, kime gidebilir? Endokrine gidebilir.
Dahiliyeye
gidebilir. Genel cerrahiye gelebilir. Çok daha nadir olarak nükleer tıpçılara gidebilirler. Gidiyorlar. Gördüm çünkü takiplerini nükleer tıpçıların yaptığı hastalar da var.
Enteresan.
Çok farklı şeyler de var. Radyologlara gidebilirler, patologlara gidebilirler. Bunların bir sürü branşları var. Biz askeriyede hasta kime giderse gitsin, bütün tetkikler yapılırdı. Biz hastayı konsey olarak bütün doktorlar toplanırdık ve konsey olarak bakardık. Gerçekten hangi hastaya ne tedavisi yapılacağına o konseyde karar verirdik ve bu bizim çok işimizi rahatlatırdı, kolaylaştırılırdı. Şöyle düşünün, bez birazcık büyümüş. Şimdi hastanın boyun yapısı da bunu göstermeye müsait. Aa, senin guatrın var, hemen doktora git demişler. Hasta gelmiş doktora. Kime gitmiş? Diyelim dahiliyeciye gitmiş. Dahiliyeci bütün tetkiklerini yapıyor, konseye sokuyor. Şimdi konseyde bir asistan arkadaş bu hastanın ne şikayetlerle geldiğini, hangi tetkiklerin yapıldığını, tetkik sonuçlarını söylüyor. Bundan sonraki tedaviye o ekip karar veriyor.
Gerçekten. Her hasta için böyle bir konforunuz var mıydı peki
vardı,
hocam?
Vardı. İşte askeriyede böyle bir lüksümüz vardı.
İş yükünün azlığı belki.
Hayır,
burada.
Hayır. Şöyle, bu işin prensipleri var gerçekten. Askeriyede bazı şeyler çok oturmuş bir düzende gidiyordu. Biz çok memnunduk bu yönüyle. İkincisi şu güzellik vardı. Hiç para derdi olmadığı için kimse kimsenin işini atlamıyordu. Güzellik oradaydı. Herkes kendi işini yapıyordu. Ben hiç askeriyede sen benim işimi yaptın, ben senin işini yaptım, ben hiç görmedim. Ama dışarıda tiroid ameliyatı yapan kulak burunboğazı çok gördüm. Bunu da utanarak söylüyorum ama bu iş gerçekten böyle. Askeriyede bu olmadığı için çok rahattık. Şimdi ben o 4 sene boyunca asistanlığım sırasında bu konseylerde çalıştım. Hem meme için konseyimiz vardı, hem tiroid için konseyimiz vardı, hem mide için konseyimiz vardı. Ve gerçekten oralarda öğrendiğimiz şeyler hala bizi taşıyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle güzellik var. Hasta geldi, bu şikayetleri var. Bu tahlillerin sonuçları bundan sonra ne yapalım dendiğinde, eğer bir hastada tiroidinde nodül varsa, eğer bu nodül 1 santimetreyi geçtiyse, hormonlarında da bir bozukluk yoksa, 4 sene boyunca gördüğüm şuydu, bu hastanın tedavisi ameliyat, bunu siz ameliyat edin diye direkt cerrahi kliniğine yönlendirirlerdi. Ama tiroidde nodül yok. Tiroidin belki T3-T4 TSH'ında bir bozukluk var. Şimdi bunu da önce bir isterseniz şurada şöyle izah edeyim. T3-T4 tiroidin salgıladığı hormon.
Evet.
Diyelim ki vücudun ihtiyacı var. Ne oldu? Hasta hamile kaldı. Hasta bir lohusalık döneminde oluyor veya hastalığın başka bir hasta vücudun başka bir hastalığı nedeniyle hücrenin enerji kullanma ihtiyacı arttığı için beze olan şeye hormon olan ihtiyaç artıyor. Bu zaman beyinden TSH diye bir hormon salgılanıyor.
Asıl idare edici
beyin timus şeyden hipotalamustan bu salgılanan TSH bezi birazcık uyarıyor. Bez bütünüyle büyüyor. Vücudun ihtiyacını karşılıyor. O ihtiyaç bittiği zaman TSH tekrar azalıyor. Dolayısıyla bez küçülüyor.
Mükemmel bir regülasyon sistemi.
Müthiş bir sistem içeride çalışıyor, dengede. Şimdi bu dengeyi korumak için bez zaman zaman büyüyor, zaman zaman küçülüyor. Şimdi bu büyüyüp küçülmeler vücudun kontrolü altında olduğu için tedavi gerekmiyor. Ama bazı genç kızlarda özellikle ergenlik döneminde boyun yapısı müsaitse o tiroidin büyümesi hemen dışarıdan görülüyor. Aa senin guatrın var hemen tedavi. Böyle bir şey yok. Hasta geldiğinde biz ne yapalıma karar vermek için çok basit, çok kolay yapılabilecek 2-3 tane tahlilimiz var. Bir, T3, T4 ve TSH. 3 tane hormon tahlilimiz var.
Sistem çalışıyor mu? Düzenli problem
var
mı?
Nasıl bir problem, nasıl bir yerde problem var bunu anlayabilmek için bunları isteriz. Şimdi bunlarda da bozukluk olduğunda şunu görürüz. Diyelim ki bezin T3, T4 yapımı azaldı. Bir sürü sebepleri var. Bunlar işte daha çok eğer T3, T4'te azalma varsa bu endokrinin işi. Yani biz o hastalara biz bunları gelince herhalde bir sizi takip edelim. Şöyle yapalım böyle yapalım demezdik. Bu hasta endokrinin hastası. Endokrin gitsin bunun tedavisini yapsın derdik. T3'te 4 azalınca vücuttaki o regülasyon mekanizması çalışıyor. Vücut o T3'te 4'ün artması için TSH'ı artırıyor. Şimdi biz tahlil yaptık. TSH yüksek. T3'te 4 düşük. Bunda ne anlıyoruz? Demek ki
İcracı organ bozuk.
Bez uyarılmasına rağmen
cevap veremiyor.
Cevap vermiyor. Ama yukarıdan bunu uyaran bir mekanizmanın olduğunu TSH'ın yüksekliğiyle görüyoruz. Ha bu ne olur? Diyelim ki iyot eksikliği olabilir. Eksik malzeme var. Dolayısıyla bez hormon yapamıyor. Olabilir. Başka bir sürü sebepleri de var. Onları diyorum endokrinci arkadaşlar anlatırlarsa benden daha iyi anlatırlar.
Evet.
Şimdi burada TSH'ın yüksekliği bezdeki T3, T4'ün yapımının azlığını gösteriyor. Tam tersi olabilir. Bez aşırı şekilde vücudun ihtiyacı olsun olmasın hormon salgılayabilir. Bu zaman T3, T4'ü yüksek buluruz, TSH'ı da düşük buluruz. İşte eğer böyle bir şey varsa, ha bunu ben de tedavi edebilirim ama bizim askeride alışkanlığımız biz bunu tedavi etmezdik. Biz bunu endokrine yollardık. Yapılacak şeyler belli olmasına rağmen branşa olan saygıdan dolayı bunu endokrinciler tedavi ederdiler. Yani bunu ötüroid hale getirip, T3, T4, TSH'ı normal hale getirip hastayı ameliyata hazırlama işi endokrincilerin işiydi. Çünkü T3, T4, TSH'da bozukluk varsa önce onlar düzeltilecek, normale getirilecek. Hasta ondan sonra ameliyat edilecek. Bu işin doğrusu bu.
Hı hı.
O işi, ayarlama işi de endokrincilerin işiydi. Biz endokrincilere yollardık. Yapılacak çok basit bir şey. Biz de yapabiliriz ama diyorum askeriyede yapmazdık. Bu T3, T4'ün düşüklüğü varsa bu bezin uyarılmasına rağmen hormonu az yaptığı anlamındadır. TSH'da yüksektir. Biz dışarıdan T3, T4'ü hastaya verirsek T3'te 4'ü tamamlar. Dolayısıyla bu tamamlandığı için TSH'ı da normale indiririz. Tam tersi eğer T3'te 4 yüksekse bu sefer yüksekliğine bağlı hastanın şikayetleri vardır. TSH da düşüktür. O zaman da T3'te 4'ün etkisini azaltacak ilacımız var. Onu veririz. T3'te 4'ün etkisini azaltırız. Dolayısıyla TSH'ı da normale çıkarırız.
Baskılanma kalkmış olur.
Bu kadar. Yani bu aks böyle çalışıyor. Regülasyon mekanizması böyle dengeleniyor. Şimdi diyelim ki belli dönemlerde ergenlikte bez büyüdü, tekrar küçüldü. Hamilelikte büyüdü, tekrar küçüldü. Bir hastalık halinde büyüdü, tekrar küçüldü. İşte bu bezin bütünüyle büyüyüp küçülmeleri dönemlerinde bezin belli bölümleri vücudun kontrolü dışına çıkıyor.
Otonomi kazanıyor mu?
Evet, bunlar kontrol dışında oluyor. Şimdi bu kontrol dışına çıkan bölümlere biz nodül diyoruz. Şimdi hastalar çok duyarlar işte benim tiroidimde nodül var. İşte nodül dediğimiz şey tiroid bezi içinde vücudun kontrolü dışına çıkmış bir hücre topluluğu var. Şimdi bunlar vücudun ihtiyacı olsun olmasın hormon salgılayabilirler. Bu salgılarlarsa bu sefer ne olacak? T3, T4 aşırı yükselecek.
Hipertiroidi olacak.
Belki tirotoksikoz olacak. TSH da çok düşecek. Bunu yani bu bezin hiperaktif olup olmadığını anlamak için illa sintigrafi çektirmeye gerek var mı? Gerek yok.
Maalesef yok.
Niye? T3, T4 zaten yüksek. Hastanın da nodülü var. TSH da düşük. Biz buradan zaten bu nodülün aşırı hormon salgıladığını, dolayısıyla aşırı hormon salgıladığı için T3'te 4'ün yükselip TSH'ın düştüğünü anlıyoruz. Ha, buna sintigrafi de çekilebilir. Sintigrafi çektiğimiz zaman bunu sıcak nodül olarak görüyoruz. Yani o verilen radyoaktif iyotu genellikle o nodüller daha çok tuttuğu için oralarda sıcak bir nodül olarak görüyoruz. Şimdi nodüllerin sıcak veya soğuk diye adlandırılması halk arasında da çok bilindiği için onlara da açıklık getirelim. Sıcak nodül dediğimiz nodül vücudun ihtiyacı olsun olmasın aşırı hormon salgılayan nodüldür.
Sürekli çalışıyor.
Bunların kanserleşme riski soğuk olanlara göre biraz daha azdır. Yani sıcak nodüllerde kanserleşmeyi daha az görürüz. Olmaz diye bir kural yok ama daha azdır. Soğuk nodül dediğimiz nodülde de bunlar vücudun kontrolü dışına çıkmıştır ama hormon salgılamazlar. Dolayısıyla çok yer kapladıkları zaman vücudun ihtiyacını karşılayacak bez azalır. Dolayısıyla
işgalci olurlar.
Yer azaldığı için
hipotiroidi kliniği
gelişir. Şimdi hipotiroidi de hastaların bir gerileme hali vardır. Yani hem mental olarak.
Peki ondan bahsetsek Ufuk hocam. Yani bu tiroid bezi az çalışırsa hangi bulgular? Evet. Daha da önemlisi bu bulgulardan önce subklinikken hangi bulgularla uyanmalı hastamız, alarmı olmalı?
Tabii şöyle, bu klinik bulgularla hastanın kendi teşhisini koyması belki zor olabilir. Çünkü çoğu doktor arkadaşların bile eğer kendi branşları değilse bunlar da bazı şeyleri anlamaları yapmaları zor olabiliyor. Onun için yani bence bu şeylerde iyi bir dahiliye uzmanı, genel dahiliye dediğimiz. Ben iyi bir genel dahiliye uzmanının bunların araştırılmasını, bunların şeyini yapmalarını
dosya isterim. Dosya haline getirmesini.
Evet. Yani hastalar bence bir hastaneye geldiği zaman ben hep gözümde öyle canlandırmışımdır. Ya bir hasta hastaneye geldiği zaman hastanın nereye gideceğine o kasanın başındaki oturan yani sekreterin karar vermemesi lazım. Ya yani bence gerçekten belki lüks çok hakikaten bir doktor için hastayı karşılayıp onu yönlendirmek ama olması gereken o diye düşünüyorum. Bir hasta geldiği zaman benim şu şikayetim var diyerek bir doktora gitmesi lazım. Mesela bir aile hekimi hastayı karşılayacak. Neyiniz var? Benim şunum var. Tamam, o zaman size şu doktor bakacak diyecek, o doktora yönlendirilecek. İşte biz bunları askerde hep gördüğümüz için hala aklım orada. Mesela bir dişiniz ağrıyor. Dişim ağrıyor diye gittiğiniz zaman diş hekimi hangi diş hekimi bakar? Herkes bakar. Ama askeriye de öyle değildi. Oral diagnoz diye bir girişte bir desk vardı.
Görevli var.
Ha, siz önce oraya müracaat ettiği zaman ben diş için geldim dediğiniz zaman sizi hemen oraya alıyor. Muayenenizi yapıyor. Elinize bir tane işte bütün dişlerin işaretlenmiş şekli var. Oraya işaretini yapıyor. Şu yapılacak diyor. Siz 3 numaralı deske gideceksiniz diyor. Şimdi diyelim ki orada kim var? İmplant yapacak birisi var. Size de implant lazım. Ama buna siz karar vermiyorsunuz. Ona orada oral diagnoz dediğimiz bölümün hocası karar veriyor. Dolayısıyla sizi oraya yolluyor. Ha, sizin implantınıza bundan sonra onlar bakıyor. Onlarla randevuleşiyorsunuz. Ama ilk geldiğinizde nereye gideceğinize onlar karar veriyor. Diş eti çekilmesi var. O zaman sizi başka bir yere yönlendiriyor. Sadece dişinizin dolgu yapılması lazım. O zaman direkt oraya. Protez yapılması lazım. O zaman direkt sizi protez kısmına yolluyor. Böyle bir ayrım oluyor. Burada da gelen hastayı bir dahiliyecinin, genel dahiliyecinin değerlendirip ha burada bir bozukluk varsa endokrinciye onun göndermesi lazım. Bu işin doğrusu bu. Hı hı. Ama şimdiye kadar öyle pek dışarıda onu görmedim. Tabii herkes ben bu işi yaparım diye yapıyor. Herkes her işi yapabilir ama bu işi yapan bence branş hekiminin olması çok farklı bir şey diye düşünürüm. Şimdi hastanın eğer T3 T4'ü yüksekse.
Yani, ne şikayet yapar T3 T4
yüksekliği? T3 T4'ün yüksekliği vücudun aşırı metabolizmasını artırdığı için hastanın iştahının artmasına rağmen kilo alamaz. Ellerinde terlemeler olur.
Titremeler olur.
İşte halsizlik olur. Yorgunluk olur. İşte
sıcağa tahammülsüzlük
olur. Onlar çok böyle devamlı bunalırlar, pencere açarlar, şey yaparlar. Yani böyle bir ortamda hastalar gerçekten sıkıntı çekebilirler. Ama bunların böyle olduğunu anlayan bir hekim hemen bir T3'te 4 TSH istese çok rahatlıkla onlar görülür ve bunlar çok rahatlıkla şey yapılır. Şimdi bunlar öyle şeyleri etkileyen mekanizmalara sebep oluyor ki. Bak benim kayınbiraderim de doktor, eşi de doktor. İkisi de uzman hekim olarak bir Anadolu'da çalışıyorlar. Bir çocukları var. İkinci çocuk istiyorlar. Çocukları olmuyor. Yıllarca uğraşıyorlar. Kendileri doktor. Bak doktorların içindeler.
Kimsenin aklına tiroid hormonu bakmak gelmemiş mi abi?
Bakın kadın doğumcular bakıyor. Ürologlar bakıyor. Yani bir çocukları olmasa başka şeyler söyleyecekler. Neyse ki çocukları var ama ikinci çocuk olmuyor. Artık o kadar böyle kadın doğumla ilgili tedaviler, işte ürolojiyle ilgili tedaviler o kadar çok aşırıya gidiyor ki ya psikolojik olarak da rahatsız olmaya başlıyorlar. Ya bir muhabbet sırasında ya işte bizim böyle bir sıkıntımız var diye söylediklerinde dedim ki ya yani pek söyledikleriniz,
unutmamışsınızdır hayır, ama
söyledikleriniz çok böyle akla yatkın bir şey değil ama ya bunu iyi birisinin değerlendirmesi lazım. Siz bir gelin. Sizi bir bizim endokrin arkadaşlar, endokrin uzmanı olan arkadaşlara bir gösterelim dedim. Anadolu'dan işte geldiler. Bir izne geldiklerinde ben Cerrahpaşa'lıyım. Cerrahpaşa'da bizim endokrindeki arkadaşımıza gönderdik. Dedim ki ya böyle bir sıkıntıları var. Yani psikolojik olarak da artık rahatsız olmaya başladılar. Ya bunlara bir yardımcı ol. Gelsinler bakayım dedi. Gitti. Bir tane tahlil istemiş. TSH o kadar yüksek ki. Demiş ki yani sizin hipotiroidiniz var.
Çok tebrik ediyorum sizi.
Sizin adet düzensizliğinizin de olması lazım. Niye? Çünkü bunu da etkiler. Ondan sonra adet düzensizliğiniz olur. Adet düzensizliğiniz olması hormonlarınızı etkilediği için çocuğun olmamasını etkiler. Siz demiş hiçbir şey yapmaya gerek yok. Şu ilacı kullanın. İki ay sonra tekrar görüşelim demiş.
Şimdi dördüncü çocuklarım oldu abi.
Şimdi ikinci çocuklar oldu. Çok rahatlıkla.
İkide
yani,
kaldı.
Ha dediler ki ya hakikaten biz ya bunca sene boşuna uğraşmışız. Niye? Bir kişinin aklına gelip bir TSH bakması.
Ama o saate kadar nasıl gelmemiş abi ya?
Bakmamışlar. İşte herkes her branş kendi açısından bakıyor. Şimdi kadın doğumcu niye çocuğu olmuyor diye kadın doğum hastalıkları açısından bakıyor. İşte tüplerde mi bir şey var? İşte acaba yumurtlamada mı bir sıkıntı var? Hormonlardan bir sıkıntı var? Bakıyorlar hiçbir şey yok. Ama işte bir TSH'in yüksekliği burada hipotiroid olduğunu gösteriyor. Verilen şeylerden sonra. Ha ondan sonra geriye dönüp baktığınızda teşhis konuyor. Çok rahat.
İşte zaten böyleymiş.
Hipotiroidi bulguları var. Gerçekten böyle bir halsizlik var, yorgunluk
ama
var.
Ama kendisinin hareketlerde, bile aklına gelmemiş hocam. Ama ya, gelmiyor çok enteresan. Işte.
Hareketlerde
terzinin söküğü mevzu. Başka
hareketlerde
bir, şey
bir yavaşlama var. Ya algılamada bir sıkıntı var. Ciltte bir kalınlaşma var. Ya bütün bunlar yani kilo alma var, şey var, her şey var. Hipotiroidi bulguları var ama hiç o gözle bakmayınca gözükür.
Hikaye mutlu bitmiş de abi.
Hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi burada hipertiroidi de hastanın gerçekten çarpıntıları. Bir sürü hastalıkla karışabilir. Mesela bu hastaların çoğu kardiyolojiye gidiyorlar. Benim çarpıntım var, benim kalp rahatsızlığım var diye. Hiç alakası yok. Bir anamnezle bile küçücük bir sorgulamayla bunun kalpten olmadığı belli oluyor. Çünkü kalple ilgili hiçbir sıkıntısı yok hastanın. Ama çarpıntısı var. Şimdi çarpıntının olması bu T3-T4'ün aşırı yüksekliğine bağlı. Bir tane ilacı var. İlacını verdiğimiz zaman...
Ama hocam yapmadığı şey de yok. Psikiyatrist evet, var, kadınlığı mı? Yani yok.
Tabii. İşte multidisipliner çalışılan bir organ. Gerçekten multidisipliner bir bakış açısı bu işte lazım. Onun için de herkes kendi branşıyla ilgili olan tarafı bu işten ayarlaması lazım. Şimdi hipertiroidi de bu. Hipotiroidi de tam tersi. Gerçekten bir algılama eksikliği oluyor. Hareketlerde yavaşlık oluyor. Aşırı bir soğuğa tahammülsüzlük oluyor. İnsanların ciltlerinde kalınlaşmalar oluyor. Belki az yemelerine rağmen aşırı kilo alıyorlar. İşte vücut yakmadığı için. Bütün bunlar da bunlara sebep oluyor. Şimdi biz cerrahi olarak ben burada en çok anlatmak istediğim şey nodüllerin tedavileri. Çünkü cerrahide...
Şimdi hocam pardon affedersin sözünüzü kestim ama... Şimdi hastamız geldi herhangi bir şikayette hipo ya da hipertiroidi kliniği düşündüren... Dahiliye uzmanı arkadaşımız gördü, tetkiklerini istedi. Hipo ya da hipertiroidi tanısı koydu. Burada ilk yapılacak iş ilaçları verip hastayı bir an önce düze mi çıkaralım... Yoksa altta yatan sebebi mi araştıralım?
Şimdi şöyle eğer... Bize geldiği zaman yani veya gittiği zaman yapılacak olan tetkiklerin bir tanesi T3-T4 TSH. Eğer bunlarda bir bozukluk varsa mutlaka bunlar ilaçlarla mutlaka normal hale getirilmesi lazım.
Yani ki kısa sürede de normale dönüyor geliyor, herhalde.
Bir ay içinde çok rahatlıkla dönüyor. Buna ötüroid hali diyoruz. Yani T3-T4 TSH'ın ikisinin beraber normal olma hali ötüroid hali.
Bu sırada bir şey yapmayacak mıyız tetkik olarak?
Hayır. Şöyle sebebi belli olmuştur ama bunun tedaviden önce bu mutlaka ötüroid hale getirilmesi lazım. Diyelim ki tedavide teşhisi koymak için de bir de tiroid ultrasonu ben yapılmasını öneririm. Niye?
Ne bekleriz hocam?
Nodül var mı? Yok mu? Yani bu aşırı bir şekilde hormon salgılayan bir nodül varsa bunu ilaçlarla normal hale getirdikten sonra bu nodülün mutlaka tedavi edilmesi lazım ki ilaçları bıraktığımızda bir daha aynı şeyler tekrar etmesin.
Peki hocam ultrasonu istedik bir tek. Evet. Nodülü var ya da yok dedik. Şimdi ne yapalım hastamızı?
Şimdi eğer T3-T4 TSH'da bir bozukluk varsa diyelim ki T3-T4 yüksek TSH düşük. O zaman bizim T3-T4'ü düşürecek bir ilacımız var. Bunu verip...
Hipertiroidlerden bahsediyoruz.
Evet. Tiroid hormonlarını normale getirip TSH'ı da aşağı indirmemiz lazım. Tam tersi eğer hipotiroidisi varsa o zaman dışarıdan ilaç vererek T3-T4'ü normale getirip TSH'ı da normale yükseltmemiz lazım. Şimdi bu yapılacak tıbbi tedaviden sonra altta yatan sebebin tedavi edilmesi lazım. Şimdi bu tedavi sadece ötürolit hale getirmek, normal tedaviden önce.
Bu arada tek ultrasonu yapıp durdun mu hocam? Yeter. Sintigrafi falan istemiyoruz bu arada.
Hayır. Peki. Şimdi sintigrafiye gerek yok. Nodülü var. T3'te 4'te yüksek.
Ha, ultrasonu istedim. Nodülü var. Nodülü yok olsa ne olacaktı hocam? Ha,
nodülü yok olsa o zaman bir endokrin uzmanını mutlaka görüp takibini...
Ne beklerdiniz ki bu aslında?
Şöyle. Hashimoto tiroidit olabilir.
Ha, peki.
Yani bir otoimmün bir tiroidit olabilir. Bir geçirilmiş enfeksiyona bağlı bunlara
tiroid iltihabı olabilir.
İltihapları olabilir. Onun için yani varsa öyle bir şey onları zaten biz hemen gereği göndeririz. Şeylere göndeririz. Ama eğer nodülü varsa ve bu nodül soğuk nodülse, yani hormon salgılamıyorsa, bu T3'te 4 TSH normale getirildikten sonra bu nodül 1 santimetrenin üzerine geçmişse biz nodülün çıkarılmasını öneririz. Şimdi genellikle gördüğüm yanlışlıklardan bahsedeyim. Hemen bundan bir ince iğne aspirasyon biyopsi yapalım. Yapalım. Ne çıkacak?
Ne çıkacak?
Diyelim ki böyle bir nodül. Girdik içinden, şuradan küçücük bir iğneyle bir parça aldık. Kanser yok. Ne olacak? Öbür tarafında olmadığı anlamına gelir mi? Gelmez. Dolayısıyla bu nodül eğer 1 santimetrenin üzerindeyse bunun cerrahi olarak bütünüyle çıkarılmasını öneriyoruz.
Küçüklerde ne yapacağız peki?
1 santimin altındaki nodüllerde kanser olsa bile yayılma olmadığı için bunları takip etmekte bir mahsur yok.
Peki bu manada biyopsi tamamıyla lüzumsuzdur mu demek oluyor hocam?
Şöyle, çok şans eğer aldığımız yerden kanser çıkarsa hem erken teşhis koymuş oluruz hem de gerçekten tedavide çok yapacağımız şeyi değiştirecektir. Sadece nodülü almayacağız o zaman, bütün bezi almamız gerekecek. Dolayısıyla bu bizim için anlamlı ama ben şunu gördüm. Yani nodül olarak mesela benim kendi halamın kızı, ben askerden ayrıldıktan sonra bana geldi. Benim bir guatrım var, bakar mısın? Alışkanlık hemen T3'te 4 TSH bir de tiroid ultrasonu istedik. Geldi. Kimi yarım santim, kimi bir santim, kimi bir buçuk santim, kimi iki santim olmuş. 8 tane nodülü var. İki tarafta.
Kendine kadar gibi.
İki tarafta. İki taraflı 8 tane nodülü var. Tabii T3'te 4 TSH da normal. Ya buna rağmen bez normal çalışıyor. Ama nodülleri var. Dedim ki bunun tedavisi ameliyatı. Bu nodülleri mutlaka almamız lazım. Yani bunlara biyopsiye falan gerek yok. 8 tane nodül. Hangi birinden biyopsi alacağız? Dolayısıyla bu nodüllerin hepsinin çıkması lazım. Tabii ben ameliyat deyince insanlar böyle bir değişik bakıyorlar. Yani bunun ameliyatsız tedavisi var mı? Ya
var
ameliyatsız
mı?
Tedavisi olan şeye biz niye ameliyat diyelim? Öyle bir şeyimiz yok. Ama göbeği benden biraz daha büyük. Saçı biraz daha dökük bir profesör. Ne ameliyatı kızım demiş. Biz seni tedavi ederiz demiş. Bir daha bana bir şey sormadı. Akrabam da ben de bir şey demedim. Kimseyi zorla kesmiyoruz. Ben gereken bilgiyi verdim. Gönderdim. Bana geleceksin demiş. Ben bunun tedavisini yaparım demiş.
Aradan geçti 6 ay.
Kadıncağız postanede çalışıyor. 6 ay parayı biriktiriyor. 6 ayda bir doktorun yanına gidiyor. Bir muayene ücreti, bir ultrason, bir kan tahlilleri, bir sintigrafi. Nodüllerden birisine giriyor. Bir parçalıyor. Patolojiye gönderiyor. Hiçbir şey yok kızım. Şu ilaca devam. Bir tane ilaç veriyor. Gönderiyor. 6 ay sonra gel. Şimdi kadıncağız 6 ay para biriktiriyor. 6 ay sonra yine doktora gidiyor.
Eyvah eyvah.
Aynı şeyler. Bir muayene ücreti, bir ultrason, bir sintigrafi, bir kan tahlili, bir parça alıyor, biyopsi. Bir şey yok kızım, devam. Artık 4. senenin sonunda 8 defa gitmiş. 4. senenin sonunda boğazına kadar gelmiş. Oturmuş hocanın karşısına, demiş ki hocam ben 4 senedir gidip geliyorum. Bunlar ne zaman geçecek? İşte bak 4 sene sonra şöyle söylemiş. Bizim yaptığımız tedaviyle bunlar büyümüyorlarsa bu tedavi doğrudur. Buna başka bir şey yapmaya gerek yok. Peki ben daha ne kadar kontrole geleceğim? Ömür boyu. Demiş yok artık doktor bey, ben kontrole gelemeyeceğim demiş. O zaman git ameliyat ol demiş. Geldi. Yaptık ameliyatını. Nodüllerini ben çıkardım. 8 tane nodül, 8 defa parça alınmasına rağmen bir tanesinden kanser çıktı. Ama alınan yer denk gelmemiş. Ama bu ne yapacak? Tabii kanseri görünce yine bir sürü kafaları karıştı. Dedim ki bak ameliyatını ben yaptım. Çıkardığımız bez kanserli olan bütün bölümleri çıkardığımı eminim. Bıraktığımız bez vücudun ihtiyacı için bize lazım. Niye? En ufak bir nezle grip olsak, biz dışarıdan takviye de etsek bizim ihtiyacımızı karşılayacak bezi birazcık uyaracak ve bezin çalışmasını artırdığı için bizim ihtiyacımızı sağlayacak bir beze ihtiyaç var. Ama öbür doktor demiş ki sen ameliyat eden doktora söyle bıraktığı bezi de alsın. Niye alayım? Ya onda da kanser varsa diyormuş. Madem şüphesi var, niye de seni 4 sene oyaladı? Ama kanserin ismi bile kötü. Gerçekten geldi. Tekrar ameliyat ettik. Çıkardığımız bezi tekrar patolojiye yolladık. Hiçbir şey gelmedi. Ama şimdi yine
ömür boyu ilaç kullanıyoruz.
Yine ama şöyle kullansa hiç önemli değil. Diyelim en ufak bir nezle grip oldu. İlacın dozunu ayarlayamıyoruz. Dolayısıyla ilacın ihtiyacını karşılamadığı için vücudun bu sefer hipotiroidi bulgularıyla tekrar doktora gidiyor. Hemen bir T3'te 4 TSH. Kızım ilacın dozu az gelmiş. Bunu sen 1.5'a çıkart. Çıkarıyoruz 1.5'a. 15 gün sonra nezle grip geçince ilacın dozu fazla geliyor.
Çarpıntı
bu sefer geliyor. Sıkıntılar başka oluyor. Tekrar gidiyor. Ha kızım dozu fazla gelmiş, sen bunu 1'e indir. Yine bizimkiyle top gibi oynuyorlar. Bunlara gerek yok. Dolayısıyla 1 santimetreyi geçmiş bir nodülü olan hastaların ben hiç geciktirmeden o nodüller alınmalarını öneriyorum. Takip edelim diyene de şöyle sormalarını isterim. Niye takip edeceğiz? Takip edelim. Geçecek mi? Geçmeyecek. Peki takip ettik. Ne zamana kadar takip edeceğiz? Kötü bir şey olana kadar. Kötü bir şey olunca ne yapacağız? Ameliyat yapacağız. O zaman kötü olmasını beklemenin bir anlamı yok. Bu 1 santimetreye geçtiyse ben bunların ameliyatta çıkarılıp patolojiye gönderilmesini tavsiye ederim.
Şimdi Ufuk Hocam müsaadenizle toparlamak isterim ben olayı. Tiroid bezi boynumuzun ön tarafında yer alan 30 gramlık yaklaşık bir organımızdır. Ancak salgıladığı hücrelerle, salgıladığı hormonlarla vücuttaki tüm hücrelerin fonksiyonlarını etkilediği için saç dökülmesi, kansızlık, halsizlik, kalp problemleri, çocuk sahibi olamama, gözünüzün büyümesi gibi onlarca bir şikayetin sebebi olabilir dedik. Özellikle bu tip şikayetlerle, bu tip derken her çeşit şikayette öncelikli olarak bu konuyla ilgili olarak başvurulacak yer bir genel dahiliye uzmanıdır. Genel dahiliye uzmanı arkadaşımızın bir kan tahlili ve veya buna belki ultrason ekleyebilir. Yapacağı tetkikler sonunda sizin önünüze iki yol çıkar. Bu hasta ya medikal tedaviden fayda görecektir, ilaç tedavisinin bir endokrinci gözetiminde devamı uygundur ya da bu hasta cerrahi açısından araştırılmalıdır dedik. İlk bölümde şöyle özetlemiştik hocam durumu. 1. Bez çok çalışıyordur, hipertiroidi vardır. Bez az çalışıyordur, hipotiroidi vardır. Bunlarla ilgili olarak yapılacak şey öncelikli olarak hastanın kullanacağı ilaç tedavisiyle ö-tiroid yani tiroidin normal pozisyonuna gelmesi ve eş zamanlı olarak altta yatan bir şey var mı diye bakılarak nodül var mı yok mu diye bakalım dedik. İlk bölümde yakınlarınızdan da gelen tecrübelerinizle bir sıcak nodül bir soğuk nodül demiş idiniz hocam. Evet. Buradan sonra topu size atalım, geri kalan kısma devam edelim hocam.
Şimdi sıcak nodül dediğimiz nodül vücudun ihtiyacı olsun olmasın vücudun kontrolü dışında olduğu için aşırı hormon salgılayan nodüldür. Şimdi bu nodül aşırı hormon salgıladığı için gerçekten insanlarda hipertiroidi belirtileri olur. Ve burada da sintigrafi de yapsanız, yani sintigrafi yapmaya gerek kalmadı.
Hocam sintigrafinin kullanım alanı ne? Nerede işimize yarar?
Şöyle, tiroid hastalıklarında. Tiroid hastalıklarda tiroid bezinin mesela bazen agnezisi oluyor. Yani gelişmemiş.
Hiç
oluyor.
Olmamış.
Hiç olmamış.
Yetişkinde böyle bir dert olur mu? Biz şöyle, çocukken tadı koyuyoruz da.
İşte koyuyorsanız sorun yok. Koyulmadığım bize kadar gelenleri ben görüyorum.
Olur mu hocam tiroid bezi hiç olmasa?
Şöyle, hiç olmasa değil de diyelim ki bir lobu yok. Ya bir şey yok yani.
Hipogeneziler, hipoplaziler
var, hipoplaziler var. Dolayısıyla veya diyelim ki kanseri var. Kanser nedeniyle yaygınlığı var. Ha başka bir tarafta nerede metastaz var diye anlamanın yolu sintigrafiden geçebilir.
Eyvallah.
Ya bunlarla sintigrafi yapılabilir ama
sıcak nodül, soğuk nodülü de sintigrafi mi söylüyor yine?
Evet. Yani o verilen radyoaktif iyotun toplandığı yer eğer normalden daha fazlaysa buna sıcak nodül diyorlar. Bazı nodüllerde gerçekten aşırı hormon salgıladığı için orada radyoaktif iyot daha fazla toplanıyor. Ama soğuk nodülse o normal parenkimden daha az radyoaktif iyot
duruyor. Sadece soğuk duruyor zaten. Hiç için. Görmeden ha, duruyor.
Dolayısıyla ona soğuk diyorlar, öbürüne de sıcak diyorlar. Sıcak olan nodül aşırı hormon salgıladığı için hipertiroidi.
Ve biraz daha iyi alamet sıcak demiştik.
Evet, sıcak nodüllerde kanserleşme riski soğuk nodüllere göre daha az. Yani iyiden kasıt o. Ama şikayet yapması açısından sıcak nodüller daha çok belirti veren, daha gürültülü tablolarla hastaları bize gönderen.
Hocam genel kural her yerde geçiyor herhalde. Havlayan köpek ısırmıyor anladığım kadarıyla.
Doğrudur ama yani hastaların bu yönüyle şikayetlerini anlayıp ona göre yönlendirme açısından söylüyorum. Yani soğuk nodüllerde biz biraz daha ciddi düşünüyoruz. Nodül tekse, soğuksa ve büyüme hızı biraz normale göre. Mesela 1 santimetrelik bir nodül. Yıllardır takip ediyorsunuz, 1 santimetrenin üzerine çıkmamış. Bunda kanserleşme ihtimali çok daha az. Ama bir bakıyorsunuz takip ettiğiniz bir hasta. Onun için takip edelim diyorlar. Onun için nodüllerin 1 santimetreye kadar takip edilmesinde bir mahsur yok diye düşünüyorum.
Şimdi hocam özür dilerim o zaman ben araya gireyim. Sıcak ya da soğuk nodül olması bu manada ilk aşamada önemli değil. İlk aşamada hastanın tiroid hormonlarını normale getirdim. Evet. Nodülü de var, adını koydum. Sıcak ya da soğuk dedim. Çap şundan büyük ya da küçük dedim. Sayıca belirttim. Bu noktada dahiliye hekimi tabloyu önüne serdi. Dedi ki 1 santimden büyükse sen koş genel cerrahiye mi?
Demesi lazım.
1 santimin altındaysa dahiliye hekiminden bekleyecek.
Dahiliye hekimiyle bu hasta takip edilebilir. Endokrin veya dahiliye hekimi bunu takip
yani
edebilir.
Yani bu mu hocam? 1 santimin altı evet. Çok rahat davranırız. 1 santimin üstü illaki kötü değil ama dikkat.
Değil ama evet. Şimdi onun için söylüyorum yani hastaya biz takip edelim diyen doktor arkadaşlara hasta sorsun. Neyi takip edeceğiz?
Neyi takip edeceğiz?
Yani bunu neyin takip ediyoruz? Bir, takip edeceğimiz şey T3, T4'ün normal sınırlarda durup TSH'ın yükselip alçalmaması.
İlaçla
sağlıyoruz bunu. İlaçla bu üçünün normal sınırlarda tutmasını sağlamak lazım. Peki ne zamana kadar? diyelim ki bir sıcak nodül. Nodül 3 santim olmuş. Siz devamlı ilaç kullanıyorsunuz. Ne zamana kadar kullanacağız?
Ama bir santimden sonra gönderecek zaten.
Ama işte gönderiyorlarsa sorun yok. Ama ben öyle hastalar görüyorum ki yıllardır ilaç kullanmış. Artık belli bir süreden sonra hasta ilaç kullanmayı da aksatıyor. Yani o devamlı ilaç kullanmak insanlarda çok büyük sıkıntıya sebep oluyor. İlaç kullanma aksadıkça bu sefer klinik şikayetler ortaya çıkıyor. Ha bu sefer ya işte bakıyorlar ki takip edilmiyor. İlla gidin ameliyat olun diye o hastaları yolluyorlar. Ama ben mesela nodül olmayan hastalarda da ameliyat şeyleri var, endikasyonları. Mesela bazodev gravis dediğimiz bir hastalık. Bez bütünüyle büyüyor. Aşırı hormon salgılıyor.
Hocam affedersin burada bir durmak isterim ben. Öncelikle nodül konusunu bitirdik mi hocam şu anda?
Yok.
Buradan devam. Bazen Graves orada dursun hocam.
Tamam, belki dursun.
Onun dışında nodüllerde dediğim çapı
büyük. Sıcak nodül, soğuk nodül de olsa. Eğer ötüroid hale getirildikten sonra ilacı bıraktığınızda bu iş tekrar ediyorsa. Bu hastanın ömür boyu ilaç kullanması çok zor bir şey.
Mantıklı
onun için
değil.
Ben nodül de eğer bir santimetrenin üzerindeyse hiç bekletmenin bir anlamı yok. Bu nodülün çıkarılması
tavsiye ederim. Peki bir santimden küçük hocam ama sürekli ilaç kullanma ihtiyacı hasıl oldu.
Şöyle.
Böyle bir durumda ben olsam keyfi olarak ameliyat olmak isterim. Siz
şöyle,
ne dersiniz?
Şöyle. Bir santimetrenin altındaki hastalarda çok ilaç kullanmaya gerek yok.
Ha peki.
Ama niye kullanıyorlar? O nodül büyümesin diye kullanıyorlar. Diyelim ki günlük ihtiyaç 100 mikrogram. Günlük bir tane sabahları aç karnına verdiğimiz bir tane ilacımız var. Bunu 25 mikrogram olarak veriyor. Niye? Hafif bir destek. Dolayısıyla bezin aşırı uyarılmasını engelleyerek onun büyümesini belki yavaşlatıyor, uzatıyor gibi. Ama buna rağmen bez büyüyorsa o zaman bir santimetrenin üzerindekileri gerçekten bekletmemek lazım. Çünkü bir santimetrenin üzerindeki eğer nodülde kanser varsa kapsül metastazlarını çok sık görüyoruz.
Niye yani hocam?
Yani o nodül dediğimiz o
et beli kontrol gibi bir dışında, şey mi bu?
Ya kontrol dışında çıkmış olan hücre topluluğunun bir kapsülü var. O kapsülün dışına taşıyorsa
aşarsa ondan sonra yayılıp
o
gidiyor.
O yayılıyor. Ha bu kanserin 3 tane tipi var tiroidde. İşte papiller, foliküler, adenoplastik diye ama şimdi papiller diyelim çok selim seyreden tümör. Yani kanser olacaksa papiller kanser olsun diyenler var.
Papiller tiroid kanseri çıkan bir hastada yaşam süresi etkileniyor mu?
Hayır.
30-40 sene yaşıyor mu?
Hiç mahsuru yok. Vadesi yetene kadar herkes yaşıyor.
Kanser demeyelim ona papiller tiroid hastalığı diyelim.
Yani ne derseniz deyin ama bu kanser.
Ya o çok moral bozuyordur hocam.
Doğrudur. Yani kanser demesi belki moral bozuyor ama ya papiller kanserin yayılma ihtimali yok gibi bir şey.
Ne ama oluyor papiller kanserlerde?
Yok gibi dediğim şey %1 bile olsa ben bunu gördüm. Yani pratikte gördüğüm için söylüyorum. Onun için yani papiller kanser de olsa ya bunu bırakalım diyemiyoruz. Niye? %1. Mesela ilk bir hastaneye başladığımda hastanede çalışan personel elinde bir patoloji kağıdıyla beraber bana geldi. Doktor bey işte ben şu hastanede ameliyat oldum. Benim guatrım vardı. Beni ameliyat ettiler. Böyle bir şey çıktı sonuç. Bir bakar mısınız diye geldi.
Papiller tiroidse.
Papiller tiroidse. Ama cerrahi sınırlarda tümör devam ediyor. Ha dedim ki bak senin yeniden ameliyat olup
tam temizlenmemiş yani.
Yani çıkmış nodül ama daha çıkmayan kanser hücrelerinin kaldığını gösteren bir patoloji raporu. Ha bunun mutlaka tamamlayıcı bir tiroidektomi ile bütün bezin alınması lazım diye düşünüyorum dedim. Tabii gitti işte onlar nasıl yaptılar, hangi şartlarda baktılar. İşte buna radyoaktif iyot vereceğiz dediler. İşte o halk arasında atom dedikleri şey atom verecekler dediler. Yani fazla da müdahale edemiyorsunuz. Şimdi bir üniversite hastanesi, bir eğitim araştırma hastanesi. Biz bunu böyle yapacağız dediler. Yani yaptılar ama 2 sene sonra yaygın metastazlarla o hasta vefat etti. Tiroid papillerse. Ama beyin metastazı gördük. Yani hasta çok kötü sıkıntılarla gerçekten vefat etti.
Piyango usulü bir kişiye çıkıyor yani.
Olabilir. Zaman. Dolayısıyla bu riski görünce insanlar böyle çok yani papillerse ama dursun denmiyor. Papiller de olsa, ihtimal çok da az olsa ya ben takip edilmenin zaten amacının bu olduğunu düşünüyorum. Yani bunun kötüleşme riski var. Biz bunu bunun için takip edelim. E kötüleşince ne yapacağız? Ameliyat yapacağız. E o zaman kötüleşmeden ameliyat yapalım diye uğraşıyorum. Onun için bir santim bu iş için sınır. Bir santimetrenin üzerine geçen nodüller varsa hasta ötüroid hale getirilir getirilmez ben o nodülün çıkarılmasını öneririm. Nodülün çıkarılmasını da şöyle yapıyoruz. Bezin bütününü çıkarmıyoruz. Burada belki cerrahi ekol olarak farklı ekoller var. Mesela nodül var mı? O bez bütünüyle çıkarılsın diyen cerrahi ekoller var. Niye? İleride bir daha tekrar etmesin. Ya ama ileride tekrar edip etmeyeceği belli değil. Açınca zaten dokunun, o parenkim dokunun düzgünlüğünden bu işin bir daha tekrar etmeyeceğini görüyorsunuz. Ama bir açıyorsunuz ki bezi. Yani zaten küçük küçük bir sürü nodül şeyleri var. nüveleri var. Ya yani bunlar ileride mutlaka büyür.
Biri bunlar olmasa biri arıza çıkarır.
Dediğiniz şeyler varsa bunları zaten ameliyatla alabilirsiniz. Ama açtığınızda eğer bezin bütünü gayet sağlam, sadece nodülde bir sıkıntı varsa nodülün çıkarılması bu iş için yeterlidir. Eğer bir santimetreden de küçük olduğunu düşünün veya bir santimetre olduğunu düşünün, 1,5 santimetre olduğunu düşünün, nodülü bütünüyle çıkardınız, diyelim ki içinde kanser var ama kapsülü geçmemiş. Dolayısıyla bu bütünüyle çıkmış manasındadır. Geriye kalan beze de müdahale etmeye gerek kalmaz.
O beze de hasta hayat boyu idame eder kendisini.
Evet.
İlaç hiç mi kullanmıyor böyle hastalar?
Şöyle, onlara da çok böyle aşırı tiroidi altında bırakmamak için mutlaka replasman tedavisi için yine bir sabahlar aç karnına düşük dozda bir ilaç veriyorlar.
Peki bu oldum bitti, kanser ameliyatı oldum bitti mi olacak?
Evet.
Bütün tipler için mi, sadece popüler için mi konuşuyoruz?
Sadece popüler için.
Diğer tiplerinde durum
nasıl? Diğer tiplerde biraz daha agresif davranmak lazım.
Yani çünkü
onların yaygınlığı, metastaz yapması, başka yerlere sıçraması daha fazla. Özellikle anaplastik tipte. Dolayısıyla bu zaman öyle bir şey varsa bunu total tiroidektomi yapıp, yani bezin bütününün alınması. Çünkü bundan sonraki hastanın takibi açısından da, diyelim ki bir yaygınlık var mı yok mu diye araştırdığınız bir radyoaktif bandı verdiğinizde, bıraktığınız tiroid dokusu hemen onu çektiği için siz metastazları bulmakta sıkıntı çekiyorsunuz. Hmm. Dolayısıyla bu tip bir şey varsa o bezin bütün totaliliğe çıkarılması çok daha uygun olur.
Peki şimdi Ufuk Hocam, programımızın sonuna geliyoruz. Birçok cepheden ameliyat gerekliliğinden bahsettik.
Evet.
Ameliyatı nasıl, zor bir ameliyat mı, kolay bir ameliyat mı?
Değil. Hocam? Şöyle, bir günlük bir iş. Ya ameliyat için şöyle söylüyorum. Yani bunda korkulacak, aman yapılacak bir şey yok. Hastaların en çok çekindikleri
ama
acaba...
Gırtlağını kesiyorsunuz işte, hocam adamı.
Yani kesiyoruz ama tek kestiğimiz yeri dikiyoruz. Öyle açık bırakmıyoruz, merak etmeyin. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Hastaların genellikle takıldıkları şey, benim sesimde bir sıkıntı olur mu?
Oluyor mu?
Hayır. Eğer kanser yoksa, yani vücutta o çıkardığımız bezde aşırı bir skleroz yoksa, o da kanserde oluyor genellikle. Şimdi kanser var, her tarafa yayılmış. O ses tellerinin sinirleri de tiroid nodüllerinin hemen, tiroid bezlerinin hemen yanından geçerek ses tellerine iniyor.
Komşuluk var.
Komşuluk var. Şimdi bezdeki kanser o nodülü, şeyi, ses telini bütünüyle kaplamış. Dolayısıyla siz bezi bütünüyle çıkartmak için o nodülün şeyini, o ses telini kesmek zorundasınız. Ha, bunu kesmezseniz yaptığınız ameliyatın bir anlamı kalmayacak. Keserseniz gerçekten sesin kalitesinde, sesin çıkmasında bir sıkıntı olacak. Hele de iki taraflıysa, İki taraflı da bezi çıkardığınızda, iki taraf ses teline birden zarar verdiyseniz, bu sefer hasta direkt nefes alamadığı için trakeostomi dediğimiz, o boynundan delik açıp oradan nefes, yani ses tellerin altından solunum borusuna.
Bu kanser olduğu ve yaygın kanser olduğu,
evet,
bilinen kanser.
Evet.
Onun dışında
normal tiroid ameliyatı,
1,5 santimlik bir nodül ameliyatı yapıyorsunuz.
Hiç mahsuru yok. Tiroid bezinin, yani kapsülünde bir sıkıntı olmadığı sürece çıkardığınız nodül hiçbir zaman ses kısıklığına sebep olmaz. Ha, buradaki ses kısıklığının başka sebepleri olabilir, onları bilemiyorum ama bizim yaptığımız ameliyatlarda eğer kanser değil ve biz çıkardığımız bezde ses telleriyle ilgili hiçbir sıkıntımız olmadığı zaman, hastanın belki oralarını kurcaladığımız için bir iki günlük bir
geçici
hafif bir ses
ödem
kısıklığı gibi oluyor.
Belki.
Ama bir hafta, en geç bir hafta içinde normal her türlü şeyini yapıp normal.
Başka onun dışında kanama, kalsiyum dengesi bozukluğu.
Ha şöyle, diyelim ki bezde iki taraflı birden nodül var. İki nodülü birden bütünüyle, bezi bütünüyle çıkarmak için bezin beslenmesini sağlayan iki tane damarı var. Hem alt hem üst pol dediğimiz yerlerde. İki damarı birden bağlayıp bezi bütünüyle çıkarıyorsunuz. Bizim kalsiyum metabolizmasını sağlayan paratiroid bezi de tiroid bezlerinin hemen arkasında ama damarları o bezlerden kaynaklanıyor.
Ortak.
Dolayısıyla siz o damarları bağladığınız zaman bezin, paratiroid bezinin beslenmesi bozulduğu için paratiroid bezinin çalışması biraz zaman alıyor. Ama paratiroid bezi çok azgın bir bez. Yani diyelim ki biz eğer 4 tane bezi birden bağladık, 4 damarı birden bağladık, paratiroidlerin beslenmesinin bozulduğunu hissediyorsak, o paratiroidlerden bir tanesini alıp buradaki kasın içine koyduğumuzda o kastan kendisi beslenerek yine vücudun bütün ihtiyacını karşılıyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok.
Yedek paratiroid bezi üretiyoruz
yani,
diyorsunuz
yani. Yedek değil ama beslenmesini sağlayacak bir yere o paratiroid bezini yaptığınız zaman, ektiğiniz zaman o paratiroid bezi oradaki etraf dokudan beslenerek vücudun kalsiyum metabolizmasını sağlıyor. Onun için iki taraflı total yaptığımız vakalarda belli bir süre, mesela bir hafta kadar veya 10 gün kadar hastaya dışarıdan kalsiyum veriyoruz. O vücut kendini toparlayıp kalsiyum ihtiyacını sağlayana kadar, en kötü şeyle sadece hastanın elinde bir uyuşmalar, belki bir kasılmalar oluyor. Onun haricinde bu verdiğimiz kalsiyumla çok rahatlıkla düzeltilebilecek bir şey. Hiçbir sıkıntı yok. Boynun önünden küçücük bir İnsizyon, kesi. Yani bu da hastalar hep böyle söylüyorlar. İşte şekil şey kalır mı, iz kalır mı diye.
Kalır mı?
İz kalmaz. En fazlası kalırsa bir tane küçük altın zincirle kapatılacak bir sıkıntı yok.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Nefes Saat programının bu haftaki konu Ufuk Özaydınlı'ydı. Kendisi de tiroid bez hastalıklarından bahsettik. Hangi hastalarımız hastaneye şikayetle başvurmalıdır? Kimlere ameliyat gerekir? Ameliyattan da çok kısa bahsedebildik Ufuk hocam. Biraz kısa oldu ama programımızın süresi bu kadar.
Ameliyattan korkulacak bir şey yok. Bir günlük bir iş. Sabahtan yapılıyorsa hasta, ertesi sabah pırıl pırıl yarasını da açık bırakarak, yani bant kapalı yapmadan, estetik olarak diktiğimiz için ertesi günden itibaren yolluyoruz. 3 veya 4 gün sonra da dikişlerini alıyoruz. O zamana kadar da patolojinin sonucu geliyor. Patolojide eğer bir şey yoksa 3-4 gün sonra da dikişlerini aldığımızda hasta hiçbir sıkıntısız bir şekilde normal hayatına
sen
devam
ediyor. Sen sağ, ben selamet. O kadar. Peki, çok teşekkür ederiz Ufuk hocam. Sizi tekrar misafir etmek isteriz programımızda inşallah. Kalın sağlıcakla.
Teşekkür ederiz.